Ayrım 3.
Sayfa 30. Sermaye sahipleri ve işverenler, hatta işçi sınıfının eğitim görmüş yüksek tabakası, özellikle çağdaş iş kollarında yüksek düzeyde teknik ya da ticari eğitim görmüş personel protestan özelliklere sahiptir. Bu yalnızca Doğu Almanya'da Almanlar ve Polonyalılar arasında olduğu gibi mezhep farkları ile milliyet farklarını ve buna bağlı olarak kültürel gelişmelerin çakıştığı durumlar için geçerli olmayıp, gelişme dönemindeki kapitalizmin nüfusun gereksinimlerine göre toplumsal ve mesleki tabakalaşmayı düzenlemek için serbest gelişme döneminde elini uzattığı her yerde söz konusudur. Serbestlik ne denli güçlüyse dini istatistiklerdeki bu sayısal görünüşte kendini iyice belli eder. Protestanların bütün nüfus içinde sermayeden büyük ölçüde pay almaları, 2 dipnot. Öğrencilerimden biri bu konuda en fazla bütünlük içeren istatistiki malzemeyi incelemiştir. Baden'in mezhep istatistiklerine göre 1895'te Baden'de 1000 protestan başına 954.900 mark, 1000 katolik başına 589.800 mark sermayeye dayalı artış vergisi düşerken, Yahudiler 1000 kişi başına 4 milyon markın üstünde bir rakamla başı çekiyorlardı. Büyük çağdaş endüstriyel ve ticari iş alanlarındaki işletmelerin üst basamaklarında ve yöneticiliğinde bulunmaları kısmen tarihi temellere bağlanabilir. Bu temeller çok gerilere, geçmişe uzanır ve bu bağlam içinde belirli bir mezhebin üyesi olmak ekonomik görünüşlerin nedeni olarak değil, bunlardan çıkan sonuç olarak görülür. Yukarıda sözü edilen ekonomik işlevlere katılma, bazen sermaye sahibi olmayı, bazen de pahalı bir eğitimden geçmiş olmayı, bazen her ikisini de öngörür. Bugün bunlar miras yoluyla sahip olunan zenginliğe ya da hiç olmazsa maddi zenginliğe bağlıdır. En zenginlerin büyük bir çoğunluğu imparatorluğun doğal kaynaklar bakımından ya da ilişki ağları bakımından en uygun ve ekonomik olarak en gelişmiş alanları, özellikle de zengin kentlerin çoğu 16. yüzyılda protestanlığı kabul etmiştir. Bunların etkileri bugün protestanların ekonomik kavgada var olmalarını sağlıyor. Fakat bu durum o zamandan beri şu tarihi soruya yol açmaktadır. Ekonomik olarak gelişmiş bölgelerde aynı zamanda kilise devriminin gerçekleşmiş olması nasıl açıklanabilir? Bunun cevabı tahmin edilebileceği gibi hiç de basit değildir. Ekonomik alanda geleneksellikten kurtulma hem dini geleneğe hem de bütün geleneksel otoritelere başkaldırma eğilimini destekleyici bir öge olarak görülür. Fakat bugün genellikle unutulan şu noktaya dikkat etmek gerekir. Reform, kilise otoritesinin yaşam üzerinden tümüyle kaldırılması olmayıp, var olan biçimin farklı bir anlamda değiştirilmesidir. Değiştirme, aslında çok rahat, o zamanlar pratik alanda az hissedilen, birçok durumda yalnızca biçimsel olan bir otoritenin, özel ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında gözlenebilir ölçüde etkili olan, sonsuz derecede güçlü ve bütün yaşam biçimine etkisi olan bir otoriteye yerini vermesidir. Katolik Kilisesi'nin inançsızı cezalandırma, günahkara yumuşak davranma kuralı eskiden bugün olduğundan daha etkili bir biçimde geçerliydi. Şimdi ise çağdaş ekonomik yapıya sahip insanlar tarafından hoş karşılanmaktadır ve aynı şekilde 15. yüzyılın en zengin, ekonomik olarak en gelişmiş bölgelerinde yaşayan insanlar da bunu hoşgörüyle karşılamışlardır. Kalvinizmin 16. yüzyılda Cenevre ve İskoçya'da, 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılda Hollanda'nın büyük bir kısmında, gene 17. yüzyılda New England'da ve aynı zamanlarda İngiltere'deki güçlü otoritesi bize kilisenin bireyler üzerindeki katlanılması zor denetimini gösterir. Bu durum hem Cenevre'de hem de Hollanda ve İngiltere'de o zamanki ticaret aristokrasisi arasında da yaygın bir biçimde hissedilmişti. Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde reformcular, kilise ve din otoritesinin yaşam üzerindeki etkisinin çok olmasında değil, tersine çok az olmasından yakınıyorlardı. O zaman nasıl oluyordu da ekonomik olarak gelişmiş bu ülkeler ve ileride göreceğimiz gibi bu ülkelerde ekonomik açıdan yükselen burjuva orta sınıfı o zamana kadar bilinmeyen bu püriten tiranlığı benimsemekle kalmıyor, bunu savunmak için bir kahramanlık geliştiriyordu. Burjuva sınıfı ne daha önce ve ne de daha sonra böyle bir kahramanlık gösterememiştir. Bu, Carlyle'ın hiç de sebepsiz söylemediği gibi kahramanlıklarımızın sonuncusuydu. Fakat ayrıca ve özellikle belirtmek gerekir ki protestanların sermaye üzerinde güçlü mülkiyetleri ve çağdaş ekonomik yaşamdaki yönetici durumları bugün kısmen yalın bir biçimde onların devraldıkları tarihi mirasla açıklanabilir. Fakat ortaya çıkan başka durumlar da vardır ki bunlar aynı nedensel ilişkiyle açıklanamaz. Bunlardan birkaçını örnek verelim. Baden'de, Bavyera'da ve örneğin Macaristan'da protestan ailelerin tersine Katolik ailelerin çocuklarına verdikleri yüksek düzeydeki eğitim arasında gözle görülür bir fark vardır. Katoliklerin öğrenciler ve yüksekokul mezunları içindeki oranlarının bütün nüfus içinde hesaba katılacak oranda olmaması, büyük ölçüde sözü edilen zenginlik farklarının devralınmasıyla açıklanabilir. Fakat Katoliklerin kendileri arasında özel olarak teknik alanda iş ve ticari mesleklerde hazırlayıcı yüksekokul mezunlarının ve orta sınıf iş hayatına hazırlayan okul ve yüksekokul mezunlarının oranı çok çarpıcı bir biçimde buralardan mezun olan protestanların oranının çok gerisindedir. Ama Katolikler insan bilimleri öğreten okulların sağladığı eğitimi tercih ederler. Bu yukarıdaki açıklamalara uymayan bir olgudur. Tersi, çok az sayıda Katolik'in kapitalist işletmelerde çalışmasını açıklayabilir. Ayrıca daha da çarpıcı olan bir gözlem, çağdaş büyük endüstri içindeki uzman işçi sınıfı arasında çok az sayıda Katolik'in bulunmasını anlamaya yardım eder. Fabrikanın uzman emeğin büyük bir kısmını zanaat alanında yeni yetişenlerden oluşturduğu bilinen bir olgudur. Fabrikaya geldikten sonra eski eğitimlerini terk edip bütünsel bir eğitimden geçiren bu gezgin zanaatkarlar büyük ölçüde protestanların arasında görülmüştür. Gezgin zanaatkarlar içinde Katolikler kendi zanaat kollarını korumada daha güçlü bir eğilim gösterirler. Göreli bir sıklıkla da usta olurlar. Buna karşılık protestanlar yüksek uzman işçi basamaklarını ve yönetici kadrolarını doldurmak için fabrikalara akın ederler. Bu durumda şüphesiz şu nedensel ilişki ortaya çıkar. Ülkenin dini havası ve aile çevresinin yönlendirdiği eğitim ile kazanılan ruhsal özellikler, kişinin meslek seçimini ve daha sonraki mesleki kaderini etkilemektedir. Katoliklerin çok az bir kısmının Almanya'da çağdaş iş yaşamına katılmaları daha da şaşırtıcıdır. Çünkü bu tutumları bilinen şu deneyime ters düşer. Yönetici bir grup karşısında yönetilen durumunda olan ulusal ya da dinsel azınlıkların ya kendi istekleriyle ya da kendi istekleri dışında etkili siyasal mevkilerden dışlanmaları, ekonomik yaşama atılmalarına neden olur. Bunların içinde en yetenekli olanlar devlet hizmetinde bir işe yarama olanağı bulamadıkları için ihtiraslarını burada tatmin etme yolunu ararlar. Bu durum hiç şüphesiz yönetici durumda oldukları Galicia'nın tersine Rusya ve Doğu Prusya'da ekonomik alanda ilerleyen Polonyalılar için de geçerliydi. Daha eskilerde 14. Ludwig'in idaresindeki Fransa'da Hujenolar için İngiltere'deki non-conformistler ve Cookerlar ve 2000 yıldan beri de Yahudiler için geçerlidir. Fakat Almanya'daki Katolikler arasında böyle bir eğilim ya hiç yoktur ya da göze çarpıcı nitelikte değildir. Geçmişte de bunlar ya baskı altında oldukları ya da yalnızca hoşgörüyle karşılandıkları Hollanda'da ve İngiltere'de protestanların tersine hiçbir ekonomik gelişim göstermemişlerdir. Ayrıca protestanların özellikle belirli eğilimler daha sonra ele alınacak, hem yönetici hem de yönetilen sınıf olarak hem çoğunluk hem de azınlık olarak ekonomik ussallığa özel bir eğilim göstermiş olmaları ve böyle bir durumun Katolikler arasında şu ya da bu biçimde aynı ölçüde gözlenmemiş olması olgusu ortadadır. 3. Dipnot. Petty'nin İrlanda ile ilgili yaptığı örnekleme orada protestan tabakanın yalnızca işçinin başında bulunmayan mal sahipleri olarak görülmesiyle açıklanabilir. Bunlar eğer daha fazlasına sahip olmak isteselerdi İskoçya-İrlanda'daki ki durumun gösterdiği gibi hata yapmış olurlardı, kapitalizm ve protestanlık arasındaki tipik ilişki başka yerlerde olduğu gibi İrlanda'da da ortaya çıkmıştı. Farklı ilişkilerin nedeni yalnızca mezheplerin geçici tarihi siyasal dış koşullarında değil, sürekli olan içsel özelliklerinde aranmalıdır. 4. Dipnot. Bu, doğal olarak ikinci olguların çok önemli sonuçları olduğunu inkar etme anlamına gelmez. Daha ileride göstereceğim gibi Calvinistlerin siyasal güce sahip oldukları yerlerde de ve Cenevre ve New England dışında katı Calvinistler de dahil birçok Protestan mezhebinin küçük ve bu yüzden de homojen olması olgusu onların bütün özelliklerinin gelişiminde ekonomik yaşama katılmada dahil önemli rol oynamıştır. Dünyanın bütün mezheplerinden göç edenlerin, Hintli, Arap, Çinli, Suriyeli, Fenikeli, Yunanlı, Lombardiyalıların gelişmiş ülkelerden ticari eğitimin taşıyıcıları olarak göç etmeleri çok evrensel bir durumdur ve bizim sorunumuzla hiçbir ilgisi yoktur. Bretano, sık sık gönderide bulunacağım The Enfange de Modernen Capitalismus adlı denemesinde kendi ailesinin tanıklığına başvurur. Ama ticari deneyimin ve ilişkilerin temsilcisi olarak dış kaynaklı bankacılar da her zaman her ülkede var olmuşlardır. Bunlar çağdaş kapitalizme özgü değildir. Sonraları Protestanlar onlara ahlakça pek güvenmemişlerdir. Locarno'dan Zürih'e göç eden ve çabucak çağdaş kapitalist endüstriyel gelişime ayak uydurabilen Muralt, Pestalozzi gibi bazı Protestan ailelerinin durumu farklıdır. Bundan sonra yapılacak olan her mezhebin belirli hangi özelliğinden dolayı söze edilen açıklamalar doğrultusunda iş görmüş olduğunu ve kısmen de hala görmekte olduğunu araştırmaktır. Şimdi insan yapay açıklamalar ve geçerli belirli izlenimlere kapılarak çelişkileri şu şekilde dile getirebilir. Katolikliğin büyük öte dünyalılığı, en yüksek idealini ortaya koyan asketik özelliği, taraftarlarına bu dünyanın nimetleri karşısında büyük bir umursamazlık içinde olmayı öğretmiş olmalı. Bu temellendirme, her iki mezhebin eylem alanındaki yargılamalarının bugün kullanılan geçerli biçimine uyar. Protestanlık açısından bu anlayış, Katolik yaşam biçiminin özelliğini ya da yapay asketik idealini eleştirmek için kullanılır. Bu eleştiri, Katoliklik açısından bütün yaşam içeriklerinin laikleşmesinin sonuçlarını Protestanlığa bağlayan materyalizm yergisiyle cevaplandırılır. Çağdaş bir yazar da bu iki mezhebin ekonomik yaşam karşısındaki tutumlarını şöyle dile getirmeye çalışmıştır. Katolik daha sakindir. Daha az kazanma güdüsüyle donatılmıştır. Çok az bir geliri de olsa olanaklı en emin yaşam biçimini sonunda ona onur ve zenginlik getirebilecek tehlikeli, heyecanlı bir yaşam biçimine tercih eder. Atasözü şakayla karışık ya iyi yiyin ya da rahat uyuyun der. Buna göre Protestanlar çok iyi yerlerken Katolikler rahat uyumak isterler. Aslında iyi yemek yemeyi istemek Protestanların Almanya'daki tarikatlarını ve bugün için eksik olmakla birlikte hiç olmazsa bir bakıma doğru tanımlar. Fakat eskiden sadece koşullar değil her şey çok farklıydı. İngiliz, Hollandalı, Amerikalı püritenler dünya zevklerinin karşısında olma özellikleriyle tanınmışlardı. Daha ileride göreceğimiz gibi bu bizim için çok önemli bir özelliktir. Tersine, örneğin Fransız Protestanlarının öyle özellikleri vardı ki, bütün Kalvinist kiliseye ve dini savaşlar sırasında ve özellikle haç altında her yere damgasını vurmuş ve bir ölçüde bugüne kadar da onay görmüştür. Yine de ya da daha ileride soracağımız gibi belki de tam bu yüzden bu özelliklerin Fransa'da endüstriyel ve kapitalist gelişiminin en önemli taşıyıcıları oldukları bilinir ve öyle de kalmışlardır. Bunun adına ciddiyet ve yaşam akışı içinde dini çıkarların üstün gelmesine öte dünyalılık denirse, o zaman Fransız Kalvinistleri en azından örneğin Katolikleri dünyada hiçbir millet için olmadığı kadar hayati önem taşıyan Kuzey Alman Katolikleri kadar öte dünyalıdırlar. Ve her ikisi de etkili dini eğilimlerde aynı şekilde farklılık gösterirler. Alt tabakalarda yaşam zevklerine çok düşkün olan, üst tabakalarda dine düşman olan Fransız Katolikleri ile bugün dünyevi ekonomik yaşamın içinde yükselen ve yüksek tabakaları dine karşı kayıtsız olan Alman Protestanları. Bu koşutluk kadar hiçbir şey Katolikliğin öte dünyalılığı gibi sözüm ona, Protestanlığın materyalist dünya zevkleri gibi sözüm ona ve birçok benzeri belirsiz fikirlerle hiçbir yere varılamayacağını bu kadar açık gösteremez. Çünkü bu genellemeler içinde geçmişte olduğu gibi bugün de bizim işimize yarayacak bir şey yoktur. Ama eğer bunlarla iş görmek istenirse o zaman şimdiye kadar yapılmış gözlemler dışında hatta düşünceleri bile fazla zorlamayan daha birçok gözlem yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Ve bunlar bir yanda öte dünyalılık, asketizm ve kilise dindarlığı, öbür yanda kapitalist ekonomik yaşama katılma karşıtlığının hemen içsel bir akrabalığa dönüşebileceğini gösterirler. Çok yapay bir uyarıcı ile başlanırsa, ticari çevrelerden çıkan ve kiliseye bağlı dini bütünlüğün en tinsel biçimlerini temsil edenlerin sayısının ne kadar çok olduğu aslında dikkate değer. Özellikle pietizm, şaşırtıcı bir ölçüde en ciddi taraftarlarının büyük bir kısmını bu kaynağa borçludur. Bu, duygusal ve ticari meslekle uyuşmayan bir yapıya sahip olanların mammonizme bir tepkisi olarak düşünülebilir. Ve Assisi'li Francesco ile ilgili olduğu gibi birçok pietistin durumunda da dönme olayı dönenlerin kendileri tarafından çoğunlukla böyle tanımlanmıştır. Ve aynı şekilde Cecil Rhodes'tan beri çok sık rastlanan papaz ailelerinden en büyük kapitalist iş sahiplerinin çıkmış olması olgusu da gençlerin asketik eğilimlerine tepki olarak açıklanabilir. Ama kapitalist ticaret zihniyeti bütün bir yaşamı etkileyen ve yöneten dini bütünlüğün en yoğun biçimi aynı kişilerde ve insan gruplarında yetersiz kalır. Bu durumlar belki de tek değildir ve tarihi bakımdan en önemli protestan kilise ve tarikatlarının bütün gruplarına özgü bir işarettir. Özellikle Kalvinizm ortaya çıktığı her yerde 5 dipnot. O zaman doğal olarak sözü geçen bölgede bütünüyle kapitalist gelişim olanağı nesnel var idiyse bu doğrudur. Bu bileşimi göstermiştir. Kalvinizm reformun herhangi bir ülkede, herhangi bir protestan tarikatı gibi yayıldığı dönemde belirli tek bir sınıfa çok az bağlı olmuştur. Bu kendine özgü ve tipik bir durumdur. Örneğin Fransız Hugeno kiliselerinde papazlar ve iş adamlarının, tüccarlar, zanaatkarlar, özellikle din değiştirenler arasında temsilcileri vardı. Ve özellikle de Engizisyon sırasında bunlar temsilciliklerini korudular. İspanyollar, Hollanda Kalvinistlerinin batıl inançlarının ticareti arttırdığını zaten biliyorlardı. Ve bunlar Sir W. Petty'nin Hollanda kapitalizminin gelişmesinin temelleri üzerine yaptığı inceleme ile de uyuşmaktadır. Goethe, haklı olarak Kalvinist yayılımı kapitalist ekonominin fide serası olarak tanımlamıştı. İnsan burada, bu yayılımın belirleyici olarak ortaya çıktığı Fransa ve Hollanda'da ekonomik kültürünün üstünlüğünü ya da sürgünlerin büyük etkisini ve geleneksel yaşam ilişkilerinden kopmayı hesaba katabilir. 6 dipnot. İnsanın yurdunu değiştirmesi olgusunun iş gücünün yoğunlaşmasında en güçlü araç olduğu artık kabul ediliyor. Kendi yurdunda geleneksel tembelliğini para kazanma yolunda üstünden bir türlü atamayan aynı Polonyalı genç kız, yabancı bir ülkede göçebe işçi olarak çalışırken gözle görülür bir biçimde bütün doğasını değiştirir ve sonsuz kullanım olanaklarına sahip olur. Gezgin İtalyan işçileri için de aynı durum geçerlidir. Bu durumun tümüyle daha yüksek bir kültür çevresine geçmenin eğitsel etkileriyle açıklanamayacağı, bunun da katkısı hesaba katılarak, örneğin tarım alanında olduğu gibi uğraşı biçiminin kendi yurduyla aynı olduğu durumlarda da aynı şeyin olması olgusuyla gösterilir. Ayrıca işçi barakalarında yaşamak vesaire kendi yurdunda hiçbir zaman hoş görülmeyecek bir yaşama düzeyi düşüşüne neden olur. Değişik bir ortamda kişinin alışa geldiği ortamdan farklı bir ortamda çalışıyor olması geleneği yıkar ve eşitleştirici rol oynar. Amerika'nın ekonomik gelişiminin bu ögeye ne denli çok dayandığını söylemeye herhalde gerek yoktur. Eski çağlarda Yahudilerin Babil sürgünleri de aynı özelliği taşır. Örneğin Parsiler için de aynı durum geçerlidir. Ama Katoliklerden farklı olarak Protestanların dini özellikleri bağımsız bir öge olarak etkili olur. Aynı şekilde Hindistan'da Jainalarda olduğu gibi. Fransa'da Colbert'in savaşımlarından bilindiği gibi 17. yüzyılda durum aynıydı. Yalnızca Avusturya, başka ülkelerden söz etmezsek, Protestan zanaatkarları doğrudan doğruya ithal etmişti. Fakat bütün Protestan üyeliklerinin bu yönde güçlü bir etkisinin olduğu söylenemez. Kalvinizm Almanya'da da bunu açıkça yapmıştır. Reformdan etkilenmiş mezhep 7 dipnot. Birçok biçimlerinde aşağı yukarı daha ölçülü bir kalvinizm ya da zwinglianizm olarak bilinir. Başka yerlerde olduğu gibi Wuppertal'de de öteki mezheplerle karşılaştırıldığında kapitalist ruhun gelişimini hızlandırmıştır. Hem yaygın ve hem de tek durumlar karşılaştırıldığında özellikle Wuppertal'de bu geçerlidir. Örneğin kalvinizm Lutercilikten daha ilerletici olmuştur. 8 dipnot. Neredeyse tümüyle Luterci olan Hamburg'da geriye 17. yüzyıla kadar gidildiğinde varlıklı ve reformdan etkilenmiş sadece tek ünlü bir aile vardı. Profesör A. Wall, dostça bildirmiştir. İskoçya'da Buckle ve İngiliz şairlerinden Keats bu ilişkiyi vurgulamışlardır. Daha da şaşırtıcı olan bir şeyi de burada hatırlatmak gerekir. Öteki dünyalılıkları, zenginlikleri kadar önemli olan tarikatların hepsinden, özellikle Cookerlar ve Menonitler'de, dini yaşam biçimiyle ticari zihniyet, yoğun gelişimlerini bir arada gerçekleştirmişlerdir. Birincisinin İngiltere ve Kuzey Amerika'da oynadığı rolü oynamak, Hollanda ve Almanya'da ikincisine düşmüştür. Doğu Rusya'da Menonitlerin askerlik görevlerini yapmayı mutlak surette reddetmelerine rağmen endüstrinin vazgeçilmez parçaları oldukları için 1. Friedrich Wilhelm'in onlara istediklerini yapmakta serbest bırakması olguyu serimleyen iyi bilinen durumlardan biri olması bakımından bu kuralın özellikleri de hesaba katıldığında bilinen durumların en şaşırtıcısıdır. Sonuç olarak yoğun bir dini bütünlük ile birlikte gelişmiş ticari zihniyetin bileşiminin ve başarısının piyetistler için geçerli olduğu bilinir. 9 dipnot. Doğal olarak bu, başka dini eğilimler gibi resmi piyetizmin ataerkil bir bakış açısıyla daha sonraları kapitalist gelişimde, örneğin ev ekonomisinden fabrika sistemine geçişte belirli ileri götürücü ögelere karşı çıktığı anlamına gelmez. Dini bir eğilimin bir ideal olarak neyin peşinde olduğu ile taraftarlarının yaşamları üzerinde olgusal etkilerinin ne olduğu daha ileride göreceğimiz gibi kesin bir biçimde birbirinden ayrılmalıdır. Yalnızca Ren bölgesindeki gelişmeleri ve Cole'u hatırlamak gereklidir. Burada sadece bir giriş olan bu tartışmada örnekleri çoğaltmak gereksizdir. Yine de az sayıdaki bu örnekler tek bir şeyi gösterir. Uyanışı, protestanlığa mal edile gelen emeğin ruhu, ilerlemenin ruhu ya da başka nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, protestan eğilimler bugün yaşama zevki ya da herhangi bir aydınlanma anlamında anlaşılan eğilimlerle bir tutulmamalıdır. Luther'in, Calvin'in, Knox'un, Wyatt'in eski protestanlığı bugün ilerleme olarak adlandırılan şeyle çok az ilgiliydi. Eski protestanlık bugün en aşırı dindarın bile artık daha fazla onsuz olmayı istemeyeceği çağdaş yaşamın bütün safhalarına karşı düşmanca duruyordu. Eski protestan ruhunun belirli dışa vurumları ile çağdaş kapitalist kültür arasında yakın bir akrabalık bulunursa, o zaman bu akrabalığı dinin, protestanlığın iyi ya da kötü, görünüşteki az ya da çok materyalist ya da dahası anti-asketik yaşam zevkinde aramamalıyız. Tersine onun saf dini özelliklerinde aramalıyız. Montesquieu, Esprit de Loi'da, Kanunların Ruhu 11. kitap bölüm 7a-e, İngilizler için şöyle der. Bütün dünyadaki insanlar içinde şu üç bakımdan en ileri durumdadırlar. Dindarlıkta, ticarette ve özgürlükte. İş alanındaki üstünlükleri ve başka bir bağlama ait olan özgür politik kurumlara uyumları belki Montesquieu'nun onlara atfettiği aşırı dindarlık ile ilişkili olamaz mı? Soruyu bu şekilde ortaya koyduğumuzda zorlukla algılanabilen bütün olanaklı ilişkiler ortaya çıkar. Görevimiz şimdi her olguda bulunan bitmez tükenmez karşıtlıkları hesaba katarak burada açıkça ortaya çıkmayanı olanaklı olduğu kadar açık seçik bir biçimde dile getirmektir. Fakat bunu yapabilmek için şimdiye kadar iş gördüğümüz karanlık ve genel tasarımlar alanının terk edilmesi zorunludur. Ve Hristiyanlığın tarih içinde kendini çeşitli ortaya koyuşlarındaki o büyük dini düşünce dünyasına özgü özellikleri ve aralarındaki farkları görebilme yolları aranmalıdır. Fakat önce birkaç değini daha gerekli. İlkin tarihi açıklamasını yapmaya çalıştığımız nesnenin özellikleri. Sonra bu araştırmanın çerçevesi içinde olanaklı olan böyle bir açıklamanın ele alınacağı anlam. 2. Kapitalizmin ruhu. Bu çalışmanın başlığında gösterişli bir izlenim bırakan bir kavram kullanılıyor. Kapitalizmin ruhu. Bundan ne anlaşılmalıdır? Bir tanım verme çabası, araştırmanın yapısında yatan zorlukları mutlaka hemen ortaya çıkarır. Bu terimin kullanımının herhangi bir anlamda ait olabileceği bir nesne bulunabilirse, bu yalnızca bir tarihi birey olabilir. Yani bizim onların kültür anlamlarının bakış açısı altında kavramsal bir bütün olarak birleştirdiğimiz ve tarihi gerçeklikte bulunan bağlantıların bir bileşimi. Fakat tarihi olarak böyle bir kavram, içerik açısından kendine özgü anlam yüklü bir bireysel olgu nesnesine işaret ettiği için genus proximum differentia specifica şemasına göre tanımlanamaz. Kendi tekliği içinde tarihi gerçeklikten elde edilen parçalar bir araya getirilerek zamanla oluşturulmalıdır. Nihai kavramsal bütün bu yüzden başta değil, araştırmanın sonunda yer almaktadır.